12. Kaset 1. Yüz. İran Başbakanı Hüveyda 8-10 Eylül 1965 tarihlerinde Ankara'da Başbakan Suat Hayri Ürgüplü ile görüştü. Yayımlanan ortak bildiride bir yandan Hindistan suçlanırken öte yandan çatışmaların sona erdirilmesi için Keşmir bölgesinde kurulacak BM Barış Gücü'ne asker verebilecekleri belirtiliyor ve bağlaşıkları olan Pakistan'ı desteklemeye hazır oldukları da açıklanıyordu. Ancak Türkiye Pakistan'ın istediği 24 savaş uçağını Amerikan yardımının bir parçası olarak NATO tarafından verilen silahların Pakistan'a gönderilemeyeceği gerekçesiyle vermedi. Buna rağmen 10 Eylül'de yapılacak bir açıklamada iki ülke arasında daha önce imzalanmış bulunan bir ticaret anlaşmasına uygun olarak Pakistan'a 5 milyon dolar değerinde Türk yapısı silah ve malzeme yardımı yapılacağı belirtildi. C. Taşkent Bildirisi. Sınır çatışmaları sürerken Sovyetler Birliği'nin taraflar arasında arabuluculuk yapma önerisi 1965 Kasım'ında Hindistan ve Pakistan tarafından kabul edildi. Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han ile Hindistan Başbakanı Lal Bahadur Şastri 4 Ocak 1966 tarihinde Sovyet Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya geldiler. Sovyet Başbakanı Kosygin görüşmeler boyunca Taşkent'te bulundu ve iki devlet adamı arasında bir anlaşmaya varılması için yaptığı arabuluculuk meyvelerini verdi. İki önderin üzerinde anlaşmaya vardıkları bildiride iki tarafında anlaşmazlıkların çözümünde kuvvet kullanamayacakları ve birliklerin 5 Ağustos 1965'teki yani çatışmaların başladığı tarihten önceki yerlere çekileceği açıklanıyordu. 22 Ocak 1966 tarihinde iki hükümet arasında imzalanan bir anlaşma ile birlikler 1966 Şubat'ında eski yerlerine çekildiler ve daha sonra Keşmir'de bulunan kuvvetlerin sayısını 1949 tarihindeki düzeye indirme konusunda da anlaşmaya varıldı. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen taraflar uzlaşmanın Keşmir'le ilgili yorumunda yeni anlaşmazlıklara düştüler. Hint hükümeti Keşmir konusunun artık tartışılamayacağını savunurken Pakistan hükümeti Taşkent bildirisinde Keşmir'e özgül olarak atıfta bulunulmasının, bu bölgenin taraflar arasında görüşmelere açık, anlaşmazlık konusu bir bölge olduğunu gösterdiğini öne sürmüştür. Bu konuda Rawalpindi'de 1966 Mart'ında yapılan görüşmelerde bir sonuca ulaşamamış ve Keşmir anlaşmazlığı 1966 yılını izleyen dönemde de taraflar arasında önemli bir anlaşmazlık konusu olarak sürmüştür. 2. 1971 çatışması ve Bangladeş'in doğuşu. A. Doğu Pakistan'da iç savaş. Pakistan'da 1970 aralığında yapılan genel seçimler sonrasında ciddi bir siyasal bunalım çıktı. Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han, 3 Mart 1971'de Dakka'da toplanıp anayasa hazırlayacak olan Pakistan Ulusal Meclisi'nin açılışını önderler arasında bir anlaşmaya varılana kadar belirsiz bir süre erteledi. Anlaşmazlık Z.A. Butto'nun önderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi ile Şeyh Mucibur Rahman'ın önderliğindeki Avami Birliği arasındaydı. Mucibur Rahman ve Avami Birliği, hazırlanacak anayasada Doğu Pakistan'a hemen hemen tam bağımsızlık derecesinde özellik tanınmasında ısrar etmekte, Butto ile Pakistan Halk Partisi ise buna şiddetle karşı çıkmaktaydı. Hindistan'ın kuzeydoğu köşesinde bulunan Doğu Pakistan, tarihte Doğu Bengal olarak bilinmektedir. 1947 yılında İngiltere, Hindistan ve Pakistan'a bağımsızlıklarını verince, halkı Müslüman olan Doğu Bengal, Doğu Pakistan olarak Pakistan sınırları içine girmişti. Ancak ülkenin iki bölgesi arasında 1600 kilometrelik bir mesafe ve Hint toprakları kalmıştı. 1970 aralığında yapılan seçimlerde Avami Birliği büyük bir üstünlük sağlayınca ayrılıkçı hareket hız kazanmıştı. Asıl anlaşmazlık ekonomik nitelikte olup Batı Pakistan'ın Doğu'yu sömürdüğü ve Doğu Pakistan'ın kendi ekonomik kaynaklarına sahip çıkması gerektiği iddiasından kaynaklanmaktaydı. Dakka'da iki önder ve devlet başkanı Yahya Han arasındaki görüşmeler çıkmaza girince Doğu Pakistan'da halk ayaklandı. Bunun üzerine Avami Birliği 23 Mart 1971 tarihinde bölgenin Bangladeş adıyla ayrı bir bağımsız cumhuriyet olduğunu açıkladı. 17 Nisan 1971'de de Hint sınırına çok yakın bir kasabada Bangladeş hükümeti kuruldu. Ama ertesi gün bu kasaba Pakistan birlikleri tarafından işgal edildi. Hükümet üyeleri kaçınca Pakistan ordusu ayrılıkçı hareketi bir süre için bastırdı. Böyle olunca Bangladeş'te Kurtuluş Ordusu kurularak gerilla savaşına başlandı. Doğu Pakistan'daki iç savaş süresince bölgede yaşayan 300 bin Müslüman ve Hindu sınırı aşıp Hindistan'a sığınarak bu devleti salgın hastalıklarla baş etmek ve yiyecek bulmak için güç sorunlarla karşı karşıya bıraktılar. Bu o zamana kadar İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminin en büyük göç hareketiydi. Bu durum karşısında Pakistan hükümeti tüm göç edenlere seslenerek Pakistan'a geri dönecek olan Doğu Pakistanlıların affedileceğini ve kendilerine ücretsiz yiyecek, ilaç ve barınak sağlanacağını açıklamışsa da bu çağrıya uyulmamıştır. B. Hint-Pakistan çatışması. Daha önce görüldüğü gibi Hindistan'la Pakistan arasında zaten gergin olan ilişkiler, Doğu Pakistan'daki iç savaş ve bu iç savaşın yarattığı sonuçlarla hızla kötüleşmeye başladı. Hint hükümeti 26 Mart 1971'de Pakistan ordusunu Doğu Pakistan halkına karşı zor kullanmakla suçlayıp, Hint hükümetinin sınırlarına bu kadar yakın olan bir bölgedeki gelişmelere karşı kayıtsız kalamayacağını açıkladı. Pakistan hükümeti de böyle davranışların Pakistan'ın iç işlerine doğrudan bir karışma sayılacağını bildirdi. Bu arada 5 yıl önce Taşkent'te iki devlet arasında başarılı bir arabuluculuk yapmış olan Sovyetler Birliği duruma müdahale ederek Doğu Pakistan halkına karşı girişilen kanlı saldırılara bir son verilmesini ve sorunun barışçı yollardan çözülmesini istedi. Sovyet müdahalesi ve sorunun alevlenmesi 1965 yılında olduğu gibi ÇHC'yi harekete geçirdi ve Pakistan'ı sonuna kadar destekleyeceğini, Hint yayılmacıları bundan yararlanarak Pakistan'a saldırırlarsa Pakistan'a elinden gelen her türlü yardımı yapacağını bildirdi. Bu arada iç savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü Doğu Pakistan'da ayrılıkçı hareketin önderi Mucibur Rahman yakalanarak 1971 Ağustos'unda Pakistan'a savaş açmak suçundan yargılanmaya başlandı. Pakistan ile Hindistan arasındaki ilişkilerde Ağustos-Kasım ayları arasında Doğu Pakistan'dan kaçanların sayısı her geçen gün artıp 9 milyonu bulunca daha kötüleşti. Pakistan hükümeti gerillaların Pakistan ordusuna karşı giriştikleri saldırıda Hint birliklerinin de bulunduğunu iddia etmekteydi. Sınır boyunca Hint ve Pakistan birlikleri arasında ciddi çatışmalar başladı. Bu çatışmalar 1971 aralığında Pakistan savaş uçaklarının Batı Hindistan'daki askeri havaalanlarına sürpriz saldırısıyla açık savaşa dönüştü. C. Bangladeş'in kuruluşu. İki devlet arasında savaş başlayınca Hint birlikleri Doğu Pakistan'a girdiler ve bölgedeki Pakistan ordusu 16 Aralık 1971 tarihinde şartsız teslim oldu. Aynı gün Bangladeş devleti resmen kuruldu. Bir gün sonra da Batı cephesinde ateşkes yürürlüğe girdi. 6 Aralık günü Hindistan Bangladeş'in geçici hükümetini tanımıştı. Bu savaşta Çin ve ABD Pakistan'ı, Sovyetler ise Hindistan'ı desteklediler. Amerikan hükümeti Hindistan'a yaptığı her türlü yardımı kesti. Sürgündeki Bangladeş hükümeti 22 Aralık 1971'de Dakka'da kurularak Batı Pakistan'da hapiste bulunan Mucibur Rahman devlet başkanı ilan edildi. Bu arada Pakistan devlet başkanı seçilmiş bulunan Zülfikar Ali Bhutto Rahman'ı Ocak 1972'de serbest bıraktı ve Rahman devlet başkanlığını Abu Seyyid Chaudhry'ye bırakarak başbakan oldu. Şubat ayının sonunda Bangladeş'in bağımsızlığı, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Batı Avrupa ülkeleri dahil 30 devlet tarafından tanındı. Hint hükümeti de Bangladeş'te bulunan tüm birliklerini 1972 Mart'ına kadar geri çekeceğini açıkladı. Hindistan'ın yeni başbakanı Bayan Indira Gandhi, 17-19 Mart 1972 tarihlerinde Dakka'yı ziyaret etti ve iki ülke arasında bir dostluk ve işbirliği antlaşması imzalandı. Bangladeş ordusundaki bir hizibin 30 Mayıs 1981'deki darbe girişimi sonunda başarısız olduysa da Başkan Ziaur Rahman öldürüldü. Bir yıl sonra iktidarı Genelkurmay Başkanı General H.M. Erşad bir darbe ile eline geçirdi. Bangladeş 1988 yılında İslami Cumhuriyet biçimine dönüştü. Ülke 1991 yılından bu yana Başkan Abdurrahman Biswas tarafından seçilmiş bir parlamentoya dayanılarak yönetilmektedir. Bugün Bangladeş 90 milyonluk nüfus ile dünyanın 8. en kalabalık ülkesidir. 143 bin kilometre karelik ufak bir toprak parçası bu kadar çok nüfusu besleyemediği için sürekli bir açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yiyecek sıkıntısı ve kötü sağlık koşulları kolera gibi salgın hastalıklara yol açtığı gibi Bengal Körfezi bölgesindeki mevsimlik fırtınalar, nehirlerin taşması, ekili alanların su altında kalması ve yüz binlerce kişinin ölmesiyle sonuçlanmaktadır. Komşu Birmanya'nın 1978 yılında 250 bin Müslümanı Bangladeş topraklarına sürmesiyle zaten kötü durumda bulunan ekonomi daha da ürkütücü bir duruma gelmiştir. Dolayısıyla hem iç siyasal karışıklıklar hem de bir türlü bitmek bilmeyen açlık sorunu Bangladeş'in istikrarını bozmaktadır. 1991 Nisan'ındaki bir siklon sonucunda 131 bin kişi ölmüş ve 3 milyar dolara yakın maddi zarar ortaya çıkmıştır. 3. Pakistan'da Ziya-ül-Hak dönemi ve sonu. Pakistan'da 1970'li yıllarda ekonomik gerilik ve siyasal istikrarsızlık ortamında demokrasi yerleşecek bir temel bulamadı. 1977 seçimleri sonunda ülke bir iç savaşın eşiğine gelince, Genelkurmay Başkanı Ziya-ül-Hak askeri bir darbeyle devlet başkanlığını eline geçirdi. 1984'te iktidarına meşruiyet kazandırmak amacıyla Pakistan'ı İslam devleti yapan bir referandum uyguladı ve artan muhalefete karşı tutucuların desteğini sağlamak için medeni hukuk yerine şeriat hükümlerini yürürlüğe koydu. Ancak 1988 Ağustos'unda uçağına bilinmeyen kişiler tarafından bomba konması ve patlaması sonucu öldü. Bunun üzerine Pakistan Halk Partisi önderi Benazir Bhutto, Müslüman bir ülkenin ilk kadın başbakanı olarak 1988 aralığında iktidara geldi. Pakistan böylece demokrasinin yerleşmesi yolunda önemli bir engeli aşmış gibi görünmüşse de Bhutto'nun iktidarı hem zorlu geçti hem de kısa sürdü. Komşu Afganistan'daki iç savaş dolayısıyla Pakistan'da yerleşen muhalif Afgan mültecilerin zaten iyi durumda olmayan ekonomiye ekledikleri ağır yük, Hindistan'la ilişkilerin Keşmir sorunu yüzünden giderek gerginleşmesi ve etnik karışıklıklar bu sonucu doğuran önemli olaylardır. Sonuç olarak Başbakan Bhutto'nun 1990 Ağustos'unda devlet başkanı tarafından yolsuzlukla suçlanarak görevden alınması ve yargılanmasıyla Pakistan'da kısa süren demokrasiye yeniden ara verildi. 1991 yılında medeni hukuk yerine İslami hukuku getiren anayasa değişikliği yapıldı. 1993 yılında Başkan Han, Başbakan Nawaz Sharif'i görevinden aldıysa da Pakistan Yüksek Mahkemesi tarafından görevine iade edildi. Aynı yılın sonunda yapılan seçimlerde Benazir Bhutto yeniden hükümeti kurdu ve böylece Pakistan'da yeni bir demokrasi denemesi başladı. Bhutto bugün ülkeyi tutucular, İslami kökten dinciler ve ordu arasında nazik bir dengeyi kollayarak yönetmektedir. Vietnam Savaşı 1. Kennedy dönemi ve askeriyenin artan önemi. Daha önce görüldüğü gibi Vietnam Savaşı'nın ilk iki döneminde yani Truman ile Eisenhower'ın başkanlıkları sırasında ABD her geçen gün artan bir biçimde Vietnam bataklığının içine çekilmiş bulunuyordu. Kennedy döneminde ise artık Amerikan kuvvetleri kullanılmaya başlayacaktır. Başkan Kennedy 1000 günlük kısa başkanlık döneminde ABD'nin Vietnam'daki varlığını önemli ölçüde artırdı. Ölümünde ABD Vietnam'daki askeri danışmanların sayısını önemli ölçüde artırmış, düşmana karşı sınırlı da olsa napalm gibi silahların kullanılmasına izin verilmiş ve ABD daim gibi sevilmeyen bir öndere sıkıca bağlanmış bulunuyordu. İlginç bir rastlantı olarak daim Kennedy'den 3 hafta önce öldürülmüştür. Kennedy özellikle Domuzlar Körfezi çıkarması ve Kruşçev'le başarısız Viyana toplantısından sonra uluslararası alanda sertlik göstermek durumunda kalmışsa da Vietnam'da kesin bir Amerikan zaferinden kuşkuluydu. Şu sözler onundur. Son çözümlemede bu onların savaşıdır. Kazanacak ya da kaybedecek olanlar da onlardır. Askeriye tarafından Vietnam'a savaşkan Amerikan birlikleri gönderilmesi için kendisine baskı yapılmışsa da bunu yapmamakta sonuna kadar direnmiştir. Ancak onun önderliğinde ABD Vietnam'da önemli bir geçiş dönemine girmiş, en alt düzeyde bir bağlılıktan doğrudan müdahaleye geçilmiştir. Bunun en önemli nedeni başkanın yakınındakilerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanı gibi Vietnam'ı siyasal olmaktan çok askeri bir sorun olarak değerlendirmeleridir. Bunların düşüncesine göre daha gelişmiş silahların çok miktarda kullanılması kısa bir süre içinde zaferi sağlayabilirdi. 1963 yılının sonunda Vietnam'da 17 bin Amerikalı danışman bulunuyordu. Kennedy döneminde ABD'nin Vietnam'a bağını artıran olay, Rostow Taylor raporudur. Kennedy'yi çok şaşırtan 1961 tarihli rapora göre Vietnam'ın kurtarılması için bölgeye 8000 savaşkan Amerikan askeri gönderilmeli, hava kuvvetleri de savaşa sokulmalıydı. Yine rapora göre Vietnam savaşmak için söylendiği kadar kötü ve elverişsiz bir yer değildi. Amerikan askerlerinin iyi dövüşmeyi öğrendikleri Kore'ye benzemekteydi. Dışişleri Bakan Yardımcısı George Ball ise bu görüşe katılmıyordu. Ona göre Fransız yenilgisinden ders alınmalıydı. 8000 kişilik savaşkan kuvvet savaşın niteliğini hemen değiştirir ve 5 yıl içinde şartlar ABD'yi Vietnam'a 300 bin asker yollamaya zorlayabilirdi. Sonunda Kennedy bir orta yol buldu ve Vietnam'a 15 bin askeri danışman ve destek birlikleri gönderdi. Kennedy'nin bu kararından sonra Vietnam'dan ileride yapılacak bir çekilme son derece zor bir duruma gelmiştir. Amerikan danışmanlarının varlığına rağmen Güney Vietnam ordusunun savaş yeteneği gelişmedi. Vietcong gerilla faaliyetlerini artırınca 1962 yılında durum artık umutsuz bir biçim aldı. Vietnam'daki Amerikan komutanı Herkins sınırlı napalm ve bitki yok edici silahlar kullanılmasını istiyordu. Bunların kullanılmasını insani bulmayan Kennedy artık baskının sonunda nüfus merkezleri dışında napalmın ve yalnız ulaştırma hatlarında bitki yok edici silahların kullanılmasına izin verdi. Savunma Bakanı Robert McNamara da Amerikan zaferinden emindi. Kendisi sayılabilir veri ve istatiye o kadar bağlıydı ve sayıların üstünlüğüne o kadar inanıyordu ki Vietcong'lu düşmanın temel niteliğini gözden kaçırdı. Şimdi artık Fransız sömürgeciliğinin devamı olarak gördükleri Amerikalıları ülkeden atmak için mücadeleye sarsılmaz bağlılık. 1963 yılının ortalarında Başkan Dimon'un durumu çok zorlaştı. Yeni Amerikan Büyükelçisi H. Cabot Lodge'a göre Dimon'a karşı bir darbe gerçekleşirse ABD bunu engellemeye çalışmamalıydı. Daim özellikle Budist muhalefete karşı şiddet yöntemleri uygulamaya başlamıştı. Giderek ABD gerici bir hükümetin müttefiki olarak görülmeye başladı. Güney Vietnam hükümetinin belki de tek erdemi komünizm karşıtı olmasıydı. 1963 yılının Kasım ayında Daim ve Kennedy öldürüldüler. Gerçekte Kore ile Vietnam'ı karşılaştırmak çok yanlış bir işti. Çünkü Kore'de üniformalı bir düşmanın belirli sınırları geçtiği bir savaş vardı. Vietnam'da ise cephe hatlarının hiçbir anlamının kalmadığı ormanlık bölgelerden yararlanan, yıkıcı faaliyetlerle beslenen ve üniforma giymeyen gerillaların yürüttüğü siyasal bir mücadele söz konusuydu. Kennedy'nin öldüğü tarihte Vietnam'da 17 bin Amerikalı vardı ve bunlardan ancak 70'i ölmüştü. 2. Johnson dönemi, yıkım. Başkan Johnson döneminde Vietnam Savaşı'na kitle halinde savaşkan Amerikan birlikleri gönderildi. Böylece ABD yenemeyeceği ama yenilmeye de tahammül edemeyeceği bir savaşın içine çekilmiş oldu. Kuzey ve Güney Vietnam'ın sürekli bombalanmasına, 500 bin Amerikan askerinin cephede savaşmasına rağmen düşman yenilmedi. Johnson'ın inatçılığı ve gururu başkanlığını yıktı ve halkını fikir düzeyinde bir iç savaş ile böldü. Biraz daha çok bombalama, biraz daha çok askerle düşmanın konferans masasına getirilebileceğine inanarak Kuzey Vietnam'ı yanlış değerlendirdi, halkını yanılttı, kendisini de aldattı. Her şey Genelkurmay Başkanlığı'nın 1964 yılının Ocak ayında başkanlığa verdiği memorandum ile başladı. Buna göre ABD savaşta kendisine konan sınırlamaları ortadan kaldırmalı ve Kuzey Vietnam'ın havadan bombalanmasına başlamalıydı. Bu arada bombardımanın hiçbir sonuç vermeyeceği yolundaki eski raporlar hasır altı edildi. Yüksek kademe yöneticileri şu görüşteydiler. Güneydeki Vietcong saldırılarının kaynağı Ho Chi Minh'tir. Dolayısıyla kuzeyin bombalanması saldırıyı kaynağında kurutur ve CHC'ye de ABD'nin kararlılığını gösterir. Kuzey Vietnam'ın bombalanmasına yol açan Tonkin Körfezi'nde Turner Joy ve Maddox savaş gemilerinin batırılması oldu. Bir araştırmacıya göre böyle bir bombalama olmadı ve başkan halkı ve kongreyi bombalamanın gereğine inandırmak için böyle bir oyun oynadı. Bu iddianın doğruluğu bugün için kesin kanıtlarla ortaya konamazsa da bir şey açıktır. Tonkin Körfezi olayında ABD'nin Kuzey Vietnam'a verdiği karşılık çok serttir. 5 Şubat 1965 tarihinde Vietcong, Pilik Yu'daki Amerikan kampına bir saldırıda bulundu ve 8 Amerikalı öldü. Bu olay Tonkin Körfezi olayıyla birlikte gelecek 3 yıl boyunca Kuzey Vietnam'ı yerle bir edecek korkunç Amerikan bombardımanının da başlangıcı oldu. Bu bombalama istenen sonuçları doğurmadı. Ho Chi Minh, Amerika'nın havadan tırmanmasına yerden güneye sızmaları artırarak karşılık verdi. Böylece Viet Cong'u yenmek için tek yol kalmış oldu. Amerikan kara birlikleriyle karşı koymak. 1965 Mart ayında bölgedeki Amerikan birliklerinin komutanı General Westmoreland, iki deniz piyade kol ordusu istedi ve Nisan'da Genelkurmay 50 bin asker gönderilmesini önerdi. Mayıs'ta bu rakam 80 bine çıkarıldı. Haziran ayında ise Westmoreland isteğini 200 bin askere yükseltti. Artık Vietnam bir Amerikan savaşı haline gelmişti. Westmoreland gün geçtikçe daha çok asker istemeye başladı ve Hanoi her Amerikan tırmanmasına karşı tırmanma ile karşılık verdi. Amerikan komutanına göre asker sayısı 1967 yılında 600 bine çıkarılmalıydı. Bu da bir çözüm getirmedi. Sınırlı bir savaş veren 200 milyonluk büyük bir devlet, topyekun bir savaş veren 17 milyonluk küçük bir Asya devleti tarafından durdurulmuştu. 1968 yılının Ocak ayında başlayan Tet saldırısı felaketin başlangıcı oldu. Bu saldırı sızma taktikleriyle kent ve kasabalara sürekli saldırı biçimini aldı. Bir süre sonra Tet saldırısı durdurulmuşsa da sızma taktiğinin başarısı bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Bu saldırı ile Amerikan yöneticileri yıllarca süren bombardımana ve 500 bin askere rağmen Kuzey Vietnam'ın bu kadar geniş bir saldırıda bulunabilecek güce sahip olduğunu kesinlikle anladılar. Ayrıca süren yıpratma savaşının Kuzey Vietnam'dan çok ABD için zararlı olduğu da anlaşıldı. Johnson 1968 Mart ayında bombardımanı durdurdu ve başkanlık seçimlerinden de çekildiğini açıkladı. Vietnam Savaşı Amerikan tarihinde en çok oy alan bir başkanı ancak bir dönemlik başkan durumuna da getirmişti. Başkan Johnson genel olarak Asya'dan ve özel olarak Vietnam'dan habersizdi. Ona göre komünizm kaynağında kurutulmalıydı ve bu kaynak da Kuzey Vietnam ile ÇHC'deki komünizmdi. Daha önce ele alınmış olduğu gibi komünizmin birbirinden çok farklı siyasal ve ideolojik parçalara bölünmüş olduğu olgusunu göremedi. Bunun bir ulusal kurtuluş savaşı olduğunu, asıl sorunun komünizm ya da komünizm karşıtı değil, bir bağımsızlık süreci olduğunu anlayamadı. İşte bu yüzden Vietcong savaşmaya ve topraklarından düşmanı çıkarmak için ölmeye hazırken Güney Vietnamlılar değildi. McNamara'nın istatistikleri değersizdi. Asker sayısı 10'a 1 Güney Vietnamlıların lehine olsa bile bunun pek bir anlamı yoktu. Çünkü o bir adam savaşmaya ve ölmeye hazırken öteki 10 adam değildi. 3. Nixon dönemi. 20 yıllık çember. Başkan Nixon'ın ve dış politika sorunlarındaki temel mimarı Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın Vietnam trajedisine buldukları formül savaşı Vietnamlaştırmak idi. ABD bir yandan görüşmelere yeşil ışık yakarken bir yandan da kendisini Vietnam bataklığından kurtaracak şerefli bir çekilmeye hazırlanmaktaydı. Amerikan savaşkan birlikleri Vietnam'dan yavaş yavaş çekilirlerken savaş Güney Vietnamlılara bırakılacaktı. Amerika'nın şerefli çekilmedeki son umudu arkada güçlü ve komünizm karşıtı bir Güney Vietnam ve Saigon'da da güçlü ve dost bir hükümet bırakabilmekti. Ne var ki bu yeni formülde savaşın en önemli sorununu çözemiyordu. Saigon'da iktidarı kim yürütecekti? 1969 yılının Haziran ayında Amerikan birliklerinin çekilmesine başlandı. İlk kez 541 bin askerden 25 bine eve gönderilirken bombardıman bütün gücüyle sürüyordu. Başkan 1969 Temmuz ayında kendi adıyla anılacak bir doktrini ilan etti. Buna göre ABD gelecekte Vietnam gibi bağlantılara girmeyecek ve yerel savaşlara savaşkan askerlerle katılmaktansa ekonomik ve askeri yardım verecekti. Başkan Nixon 1970 yılının Nisan ayında Amerikan askerlerinin önderliğinde Güney Vietnam birliklerinin Kamboçya'ya girdiklerini açıkladı. ABD'nin 1954 yılından yani Cenevre Antlaşmalarından beri Kamboçya'nın tarafsızlığına saygı gösterdiğini ancak burada Vietcong silah deposu ve sığınaklarının keşfedilmesinden sonra böyle bir girişime gerek duyulduğunu söyledi. Bu girişim savaşı kısaltacaktı. 3 yıl sonra Watergate duruşmasında 1969 ve 1970 yıllarında yapılan 3500 saldırıda Amerikan B-52 uçaklarının Kamboçya ve Laos'a 100 bin ton bomba attığı açıklanmıştır. 1970 Mayıs ayında Kuzey Vietnam'ın bombardımanının azaltıldığı ve Kamboçya girişiminin başarılı olduğu açıklandı. Bu arada Amerikan Senatosu, Tonkin Körfezi yetkisini geri alarak Kamboçya'ya girecek askeri girişimleri Kongre'nin onayına bağladı. 1971 yılı boyunca Paris'te barış görüşmeleri sürer ve 200 bin Amerikan askeri evine dönerken Güney Vietnam'da savaş sürüyordu. 1972 yılının Mart ayında Kuzey Vietnamlılar, Tet saldırısından bu yana en önemli ve kitle halinde saldırıda bulundular. Bu Başkan Nixon'ın Pekin'i ziyaretinden kısa bir süre sonra Şubat 1972, Moskova ziyaretinden Mayıs 1972 ise önce oldu. Saldırı ABD'nin Kuzey Vietnam'ı müttefiklerinden ayırma politikasına bir karşılık olarak değerlendirilebilir. Nisan ve Mayıs 1972'de Nixon tırmanmayı sürdürdü. Nisan ayında B-52'ler Hanoi ve Haiphong'a saldırdılar. Bu saldırı Johnson dönemindekinden çok daha yoğundu. Mayıs ayında ise ilk kez Kuzey Vietnam limanlarının mayınlanması harekatı başlatıldı. Bu davranış Vietnam limanlarına yardım getiren Sovyetler Birliği ile ABD'yi karşı karşıya getirecek tehlikeleri taşıyordu. Ama Moskova ile Pekin durumu protesto etmekle yetindiler ve işin üzerine düşmediler. Sovyetler Birliği yumuşama politikası içinde kendi yaşamsal çıkarlarını Kuzey Vietnam'ın çıkarlarından üstün tuttuğunu göstermekteydi. 1972 Mayıs'ındaki Sovyet-Amerikan Doruk toplantısından sonra Kuzey Vietnam kendini müttefikleri tarafından terk edilmiş durumda buldu. ABD de artık son derece ilginç bir çelişki içinde bulunmaktaydı. Sovyetler Birliği ile ÇHC'yi birlikte düşünürsek, 1 milyara yakın komünistle yumuşamaya varırken 17 milyonluk bir köylü komünist ülkeyle kıyasıya savaşmaktaydı. 4. Bırakışma ve Paris Anlaşması. Bu noktadan sonra 1973 yılına kadar bir yandan Kuzey Vietnam'ın bombalanması, öte yandan barış görüşmeleri sürdü gitti. Savaş 23 Ocak 1973 tarihinde başlamasından 30 yıl sonra bir ateşkes ile bitti. İmzalanan Paris Anlaşması'na göre İ, tüm Amerikan asker ve danışmanları Vietnam'dan çekilecek. İ, tutsaklar geri verilecek. İ, genel seçimler konusunda Güney ve Kuzey Vietnam arasında danışmalarda bulunulacak ve İV, Laos ile Kamboçya'dan tüm yabancı güçler geri çekilecekti. İşin aslına bakılırsa 1973 Paris Anlaşması ile yapılan 1954 Cenevre Anlaşmalarına geri dönmek olmuştur. Yani saat tam 20 yıl geri çevrilmişti. Her başkan Vietnam politikasını aşırı korkular ve sonra aşırı umutlar üzerine kurmuş ve kendinden sonra gelene öncekinden aldığından çok daha kötü bir miras bırakmıştır. ABD, Hindistan'ı üzerine 7 milyon ton bomba attı. Bu 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere üzerine atılan bombaların 80 katıdır ve 1945'te Japonya üzerine bırakılan atom bombasının 300 tanesine eşittir. Bombalar 20 milyon krater izi bıraktı ve Vietnam kuşaklar boyu üzerinde hiçbir şey bitmeyecek olan bir ay yüzeyi durumuna geldi. ABD için ise 55 bin ölüden arda kalanların içine konduğu madeni miğferler savaşın son ve tek anlamını simgelemekteydi. Vietnam Savaşı sonrası Hindistan'ı gelişmeleri. Vietnam'da Fransız ve sonra Amerikalılara karşı verilen savaşlar Hindistan'daki geleneksel düşmanlıkları da biledi. Bu düşmanlıklar yalnızca Kuzey ve Güney Vietnam arasında değildi. ABD'nin çekilmesinden ve Paris Anlaşması'ndan sonra 1975 Mart ayında Kuzey Vietnam birlikleri Güney'e saldırdılar. Güney Vietnam direnmesi çok kolay kırıldı ve savaş 30 Nisan 1975'te Güney Vietnam'ın şartsız teslimi ile bitti. Güney Vietnam Başkanı Nguyen Van Thieu çekilerek Tayvan'a kaçtı. Savaştan sonra Kuzey Vietnam hemen Vietnam'ı birleştirme işine girişti. Saigon'un adı Ho Chi Minh şehri olarak değiştirildi ve 2 Temmuz 1976'da Ulusal Meclis Birleşmeyi onaylayarak Kuzey Vietnam önderlerini yeni devletin yöneticileri olarak seçti. Vietnam ABD itirazını geri alınca 1977 Eylül'ünde BM üyesi oldu. Bu tarihten sonra Vietnam ile komşuları arasında önemli anlaşmazlıklar ve çatışmalar çıktı. Vietnam hükümeti 1978 Mart ayında tüm özel girişimi ortadan kaldırdığını ve iş sahiplerinin mallarına el koyduğunu açıkladı. Vietnam'da işleri ve malları ellerinden giden kişiler Çin asıllı oldukları için ÇHC Vietnam'ı baskıcı bir politika izlemekle suçlayıp yaptığı mali yardımı kesti. 1978 yılı boyunca 160 bin Çinlinin Çin'e zorla göç ettirildiği bildirilmekteydi. Ayrıca Vietnam ile Sovyetler Birliği arasında ÇHC'nin kendisine yönelik olarak değerlendirdiği 3 Kasım 1978 tarihli bir ittifak imzalandı. 25 Aralık 1978'de Sovyetler tarafından teçhizatlandırılan Vietnam birlikleri ÇHC'nin desteğindeki Kamboçya'ya saldırdılar. Bu işgalin çıkış noktası Hindi Çin'i tarihinde ve özellikle Hindi Çin'i komünizminde aranmalıdır. 1953'te Fransa'dan bağımsızlığını almasından 1970 yılına kadar Kamboçya Prens Norodom Sihanouk tarafından yönetildi. Bu tarihte bir darbe ile Sihanouk'u deviren Lon Nol, 1975 yılında Komünist Kızıl Kımer gerillaları tarafından iktidardan düşürüldü ve Kamboçya'nın başına 4 yıllık iktidarı boyunca Kamboçya nüfusunun 1/4'ünü öldürmüş olduğu iddia edilen Pol Pot geçti. 1978 yılında tarihte iki komünist devlet arasındaki ilk savaşta daha iyi teçhizatlandırılmış, sayıca daha üstün ve daha iyi yönetilen Vietnam birlikleri Kamboçya'yı işgal ettiler. Başkent Phnom Penh'de Vietnam'ın kuklası olan Ulusal Kurtuluş için Birleşik Ulusal Cephe Hükümeti kuruldu. Bu hükümet Sovyetler Birliği tarafından hemen tanındı. Bunun sonucu olarak ÇHC Sovyet tepkisi riskini göze alarak 1979 yılının başında Vietnam'ın kuzey bölgelerini işgal etmeye başladı. Bin yıldır Vietnam'ın denetimi için mücadele vermiş bulunan Çin, 1979 yılının sonuna doğru Vietnam'ın yeteri kadar cezalandırıldığı gerekçesiyle işgal birliklerini geri çekti. Ancak Vietnam, Çin'in ileride de aynı biçimde davranabileceğini öne sürerek kuzeyde ordusunun seferberlik durumunu sürdürdü. İki devlet arasında Amerikalıları Güneydoğu Asya'dan atmak için var olan sarsılmaz ittifak sona ermişti. 1980'lerde asıl sorun Güney Vietnam, Kamboçya ve Laos'ta denetim ya da etkisini kurmuş bulunan Vietnam'ın etki çemberini içine Tayland'ı alacak biçimde genişletmeye çalışıp çalışmayacağı oldu. Bunun kadar önemli bir sorun da Vietnam'ı terk eden yüz binlerce Vietnamlının komşu ülkelere sığınması ve bazılarının da ellerine geçirdikleri teknelerle denize açılmaya başlamalarıydı. Bu kadar mültecinin beslenmesinde güçlükle karşılaşan komşu ülkelerin şikayetleri, denize açılan ve çoğu kez yanlarından geçmekte olan yabancı bandıralı gemiler tarafından alınmayan aç ve susuz kişilerin durumları ile ilgilenmek üzere 1979 yılının Temmuz ayında Cenevre'de 65 ülkenin katıldığı bir uluslararası konferans toplandı. Konferansta Vietnam hükümeti mülteci akımını keseceğine söz verdi. Vietnam'ın verdiği bir başka sözde 1989 yılının sonuna kadar tüm birliklerini Kamboçya'dan çekeceği idi. Bu ülkede 1993 Mayıs'ında ve BM'nin gözetiminde yapılan seçimlerin sonunda birbirleriyle mücadele eden iki parti, yeni bir anayasa kabul edilene kadar geçici bir hükümeti ortaklaşa kurmakta anlaştılar. Aynı yıl Ulusal Meclis anayasal bir monarşi kuran anayasayı kabul etti. 1979 yılında Vietnam'ın 1975'te kurulan Laos Demokratik Cumhuriyeti üzerindeki denetimi belki de Kamboçya üzerindekinden daha güçlüydü. Vietnam 1953 yılından beri Komünist Pathet Lao gerillalarına Kralcı Tayland hükümetinin kuvvetlerine karşı mücadelelerinde yardım etmekteydi. Laos, komünist hükümete karşı mücadele veren kralcılar ve dağlarda yaşayan çeşitli kabileleri merkezi denetim altına almak için Vietnam'a dayanmaktaydı. 1978 yılında Vietnam ile 25 yıllık bir dostluk ve işbirliği antlaşması imzalamış bulunan Laos hükümeti, son derece kötü durumda bulunan ekonomiyi düzeltmek ve açlığın önüne geçecek olan pirinç ithalatını sürdürmek için tam bir var olma mücadelesi vermekteydi. Bölgedeki bütün devletlerle sınırı olan Laos, bölge üzerindeki egemenlik mücadelesine konu olmaktan kurtulamamaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük devletlerin satranç tahtasında piyon gibi oynanan küçük devletler arasında, Kamboçya ile Laos belki de en kötü durumda bulunanlar arasındadır. 1981 yılında Kamboçya'dan Vietnam askerlerinin çekilmesi ve uluslararası gözetim altında seçimlerin yapılması konusunda BM'de özel bir konferans toplanmışsa da, Sovyetler Birliği ile Vietnam'ın bu konferansın kararlarına uymaması, Güneydoğu Asya'da barış ve istikrar umutlarını ortadan kaldırmaktaydı. Orta Doğu Savaşları 1. 6 Gün Savaşı 1967. İlk ikisini önceki bölümlerde gördüğümüz Arap-İsrail Savaşları'nda zaman unsuru, bir yanda Araplarla İsrail, öte yanda Arap devletleri arasındaki ilişkileri sürekli gerginleştirmiştir. 1967 yılının Nisan ayında İsrail-Suriye sınırında çatışmalar oldu. Daha önce işaret edildiği gibi 1956 savaşından sonra İsrail ile sınırına BM barış gücünün yerleştiği Mısır, Mısır-Suriye Savunma Antlaşması'na uygun olarak olağanüstü durum ilan etti. Suriye'de ise 1966 yılında iktidarı ele geçiren ve İsrail'e karşı daha sert bir politika ve Sovyetlerle daha yakın ilişkiler kurmak isteyen Baas Partisi'nin sol kanadı, Nasır'ın pasif tutumundan hoşnut kalmadı ve Nasır'ı BM barış gücünün etekleri altına saklanmakla suçladı. Bunun üzerine Mısır Devlet Başkanı Nasır, sınırda 10 yıldır görev yapmakta olan barış gücünün çekilmesini istedi. Böylece tam yağmur yağacağı sırada şemsiye kapatılmış oldu. Mısır ve İsrail birlikleri sınırın iki yanında birbirlerini kollamaya başladılar. Nasır 22 Mayıs 1967'de Tiran Boğazı'nı İsrail gemilerine kapattı. İsrail 1956 savaşından sonra Tiran Boğazı'ndan çekilmiş ama batılı devletler boğazdan serbest geçişi güvence altına almışlardı. Büyük devletler arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı BM Güvenlik Konseyi herhangi bir karar alamadı. 1 Haziran'da 1956 tarihli Sina Harekatı'nın kahramanı Moshe Dayan savunma bakanı oldu. Bu arada Arap önderlerinin demeçleri bir savaşın yakın olduğu izlenimini veriyordu. İsrail önderleri sınırlarda Arap devletlerinin askeri kuvvetlerinin 1'e 3 oranında İsrail kuvvetlerine üstün olduğu ve her an bir işgalin gerçekleşebileceği hesaplarını yapmaya başladılar. Böyle bir işgali bekleyeceklerine, bunu engelleyecek bir sürpriz saldırının daha iyi olacağı kararına vardılar. 5 Haziran'da İsrail Hava Kuvvetleri, Mısır'ın bazıları Kahire ve Lüksor kadar uzakta bulunan hava üslerine saldırıda bulundular. Böylece 5 Haziran'ı izleyen günlerdeki çatışmalarda Mısır Hava Kuvvetleri hemen hemen hiçbir etkinlikte bulunamayacak duruma düştü. Hava üstünlüğünü kesin bir biçimde eline geçiren İsrail'in Sina'daki Mısır birliklerini geriye püskürtmesi çok zor olmadı. 9 Haziran'da İsrail kuvvetleri Golan Tepelerine saldırdılar ve bir gün içinde Kuneitra kenti de dahil olmak üzere bölgeye egemen oldular. Bu arada İsrail birlikleri Ürdün askerlerini Batı Şeria ve Kudüs'ten geriye atmaya başlamışlardı. Savaş alanlarındaki bu koşullar altında, savaşın başlamasından bir hafta sonra İsrail'in bir ateşkes sağlaması güç olmadı. 6 gün savaşının sonunda İsrail Gazze Şeridi ile Sina Yarımadası'nın tümünü, Şeria Akarsuyu'nun batı yakasını, Kudüs kentini ve savaştan önce Suriye'nin elinde bulunan stratejik Golan Tepelerini eline geçirdi. Böylece belki İsrail hükümetinin deyişiyle öncekinden daha iyi savunulabilecek sınırlara sahip olmuştu. Ama bölgedeki düşmanlığın temel nedenleri çözüme kavuşamadı. Hatta yeni düşmanlıkların ve gelecek çatışmalarında tohumu atıldı. 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın ABD açısından en önemli sonucu, İsrail'i desteklemesi yüzünden hemen hemen bütün Arap devletlerinin bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve böylece Orta Doğu'da uğradığı büyük prestij kaybıdır. Sovyetler Birliği açısından ise Arapların askeri yenilgilerinin siyasal sonuçlarını zaman içinde düzeltememesinin, yani İsrail işgalindeki bölgelerin görüşmeler yoluyla geri verilmesindeki başarısızlığının, bu devletin prestiji açısından olumlu olduğunu söylemek mümkün değildir. Sovyetler Birliği savaşın 3. gününden başlayarak, savaşkan Arap devletlerine büyük miktarlarda silah sağlamaya başladı. Bu silah sevkiyatı gerçekten çok büyüktü ama morali bozulmuş ve iyi örgütlenmemiş Arap orduları, Sovyet silahlarını etkili bir biçimde kullanamadılar ve kendi yapılarına uyduramadılar. Sovyet silah yardımının bir başka sonucu, Arap devletlerinin İsrail'e karşı tutumlarını sertleştirmeleridir. Eylül ayındaki Hartum Doruk toplantısında kabul edilen ödün, görüşme ve barış yok sloganı, Arap devletlerinin politikasını gelecek 3 yıl boyunca etkiledi. 2. Ekim Savaşı 1973. İsrail'in 6 gün savaşındaki kesin zaferi, Arap devletleri arasında utanç ve kızgınlık yarattı. İsrail'e kaptırılan geniş ve stratejik toprak parçaları ile Kudüs diplomasi yoluyla geri alınamıyordu. 22 Kasım 1967 tarihinde toplanan BM Güvenlik Konseyi, İsrail'e güvenli ve kabul edilmiş sınırlar içinde yaşama hakkını tanırken, işgal altındaki Arap bölgelerinden de çekilmesi isteniyordu. Ancak gerek işgal edilmiş Arap toprakları anlatımının belirsizliği, gerekse tarafların ilk adımı atamamaları, diplomasi yoluyla çözümü olanaksız kıldı. Nasır'ın 1970 yılında ölmesiyle yerine Enver Sedat geçti. Enver Sedat hem 1967 yılında İsrail'e kaptırdığı geniş toprak parçalarını geri almak, hem de bu yolla Nasır'ın büyük prestijinden sonra kendisine de Arap dünyasında ün ve saygınlık kazandırmak için geniş ölçekli bir Arap karşı saldırısı planlamaya başladı. 1973 yılına gelindiğinde Sovyetler Birliği Mısır ve Suriye'ye saldırı silahları vermemekle birlikte 1967 yılında yitirilen savaş malzemesini sağlamakta ve askeri strateji konusunda Arap askerlerini eğitmekteydi. Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan ve Yahudilerin kutsal ayı olan Yom Kipur'da Ekim 1973 Mısır ve Suriye birlikleri eşgüdümlü bir sürpriz saldırıda bulundular. Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nda İsrail birlikleri geri çekilmeye zorlandı. İsrail kendisine aşırı güveninin ve Arap askerlerini hor görmenin cezasını çekmekteydi. Bu savaşta ilk kez İsrail'in yenilmezliği miti ortadan kalkarak Araplar güçlerine güvenmeye başlamışlar. Yine ilk kez Araplar kendilerinde İsrail'e saldırıda bulunacak gücü bulmuşlardır. Bu arada öteki Arap devletleri de savaşa katıldılar. ABD, İsrail'e Sovyetler Birliği de Arap devletlerine giderek artan oranlarda silah göndermeye başlayınca Avrupa'da yavaş yavaş belirmeye yüz tutan yumuşama havası da tehlikeye düştü. Ancak savaşın ikinci haftasında İsrail ilk şaşkınlığı attıktan sonra başarılı karşı saldırılarda bulunarak Golan Tepelerini geri aldı ve Sina'daki Mısır birliklerini çevirdi. Savaşın tehlikeli boyutlar alması ve giderek Doğu-Batı çatışmasına dönüşmesi olasılığı karşısında BM Güvenlik Konseyi 21 Ekim 1973 tarihinde ateşkes ve tarafların 1967 tarihli Güvenlik Konseyi kararına uymaları kararını aldı. Bu karar yürümedi. Çünkü Sovyetler Birliği bölgeye ortak Sovyet-Amerikan birliklerinin gönderilmesini önerirken, iki güç arasında bir çatışmadan ve Moskova'yı Orta Doğu sorunlarının içine çekmekten çekinen ABD, bu öneriyi geri çevirdi. Bunun üzerine Sovyetler Birliği tek başına asker göndereceğini açıklayınca, Amerikan birlikleri alarma geçirildi. Bunalımın boyutları genişlemiş ve iki bloku karşı karşıya getirecek bir durum almıştı. Ancak bağlantısız devletlerin bir önerisinin kabul edilmesiyle hava yumuşadı ve öneriye uygun olarak BM barış gücü çatışanların arasına girdi. Görünüşe göre İsrail 4. zaferini kazanmıştı ama maddi ve manevi açıdan kayıpları büyüktü. İsrail'in bir başka savaş riskini göze almadan işgal ettiği bölgelerde uzun süre kalamayacağı açıkça ortaya çıktı. Ortaya çıkan bir başka noktada tarihteki yaraların etkili ve büyük iyileştiricisi olan zamanın Orta Doğu'da görevini yapamıyor olmasıydı. Kurulduğunun 6 katı büyüklüğünde bir İsrail, Arap devletleri için sürekli bir tehdit oluşturmakta ve Arap ulusçuluğunu güçlendirmekteydi. Tarih ne yenenin zaferinin ne de yenilenin yenilgisinin uzun süreli olduğunu göstermektedir. Gösterdiği bir başka noktada sürekli barışın ancak eşitlik ve hakkaniyet üzerine kurulabildiğidir. İsrail'in en büyük çelişkisi şuydu. 4 savaşın sonunda 3 milyon Yahudinin içine 1,5 milyon Arap girmişti. Sonuçta İsrail belki stratejik bakımdan güvenli sınırlara ama güvenilir olmayan bir nüfusa sahip olmuştu. Orta Doğu bölgesinde tarafların hak ve çıkarlarını gözeten nihai bir çözüme varılmadıkça 1970'lerin ortalarında ortaya çıkan yumuşamanın da sağlam temellere oturamayacağı açıkça ortaya çıkmıştı. Sovyetlerle Suriye ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasındaki antlaşmaların ve ABD ile İsrail arasındaki özel ilişkiler bütününün niteliği ne olursa olsun, bölge alt sisteminin karmaşıklığı dikkate alındığında, bölge güç dengesinin iki süper devletten çok Arap devletleri ile İsrail arasında oluşacağı anlaşılmıştı. 3. Lübnan İç Savaşı. A. Kökeni. Lübnan 1970'lerin ortalarında, taraflarını Hristiyan sağcılar, Müslüman solcular, Suriye birlikleri, İsrail ve BM barış gücünün oluşturduğu bir iç savaş içine girdi. İç savaşın ve çatışmaların nedenleri Lübnan'ın iç yapısında, tarihinde ve bölgenin özelliklerinde aranmalıdır. Bir kere Lübnan çeşitli dinsel ve etnik bölüntülere ayrılmış olup bir ulus devlet görünümünde değildir. Ülkede hiçbir mezhep çoğunluğa sahip olamamıştır. Bunlar arasında Müslüman Sünniler, Şiiler, Dürziler, Hristiyan Maroniler, Yunan Ortodokslar, Katolikler ve Yahudiler en önemlilerini oluşturmaktadır. Ancak bu özellik ülkede belirli bir uzlaşma ve işbirliği yapma durumunu doğurmamış da değildir. Ama 1970'lerde olduğu gibi bu uzlaşma ya da denge bir kere bozulduğunda çeşitli etnik gruplar ve mezhepler arasındaki yüzlerce yıllık çatışmacı davranış kalıpları ve karşıtlık birikimleri su yüzüne çıkmakta ve ülkeyi kanlı iç savaşlara sürüklemektedir. 12. kaset, 1. yüzün sonu.